Ayrım 6, sayfa 60. E. Ressamların çılgınlığı. Derrida, Descartes'in yukarıda çılgınlık olarak dışlar gözüktüğü şey, burada olabilirlik olarak kabul edilmiştir. Oysa bu tasarımlarda, bu imgelerde, kartezyen anlamdaki bu idelerde her şey sahte veya kurgusal olabilir. Tıpkı Descartes'in özellikle söylediği gibi, İmgelemi asla bir benzerini görmediğimiz kadar yeni bir şey keşfedecek kadar çılgın olan bu ressamların temsilleri gibi. Kuşkusuz Descartes'in eserinin geri kalanında delilik birçok kez söz konusu edilecektir ve deliliğin meditasyonun öznesi için diskalifiye edici rolü meditasyonun delilikle de ilgili olmasını hiç de engellemeyecektir. Çünkü delilik bu çılgınlıkların içeriği nedeniyle oyun dışı bırakılmamıştır. Delilik, hem deli gibi davranmak hem de meditasyon yapmak isteyen özne için oyun dışı bırakılmıştır. Yani öznenin deliliği dikkate alıp almayacağını, taklit edip edemeyeceğini, deli numarası yapıp yapamayacağını ve kendisinin akıllı olup olmadığını bilemeyecek kadar riske girebilir olup olmadığını bilmek söz konusu olduğunda. Şunu söylediğimi sanıyorum. Delilik, kuşku duyan özne tarafından kuşku duyan özne olarak nitelenebilmek için dışlanmıştır. Fakat düşünme ve bilme nesnesi olarak dışlanmamıştır. Yukarıda incelenen paragrafta Descartes'in sözüne ettiği deliliğin tıbbi terimlerle safranın kara dumanları tarafından karıştırılmış veya rahatsız edilmiş bir beynin sonucu olarak tanımlanmış olması hiç de karakteristik değil midir? Fakat Derrida ısrar edebilir ve deliliğin ressamların imgelemine karışmış olarak hala kuşku hareketinde bulunduğunu öne sürebilir. Ressamların imgelemini tanımlamak için kullanılan şu çılgın kelimesinin belirttiği gibi deliliğin mevcudiyeti açıktır. Belki imgelemleri asla bir benzerini görmediğimiz yepyeni bir şey yaratacak kadar çılgındır. Ama kuşkusuz en azından yarattıkları bu şeyin renkleri gerçeğe uygun olmalıdır. İmgelemleri nokta nokta kadar çılgındır ifadesindeki tekilliği Derrida mükemmel bir şekilde hissetmiştir. Öyle iyi hissetmiştir ki hiç kuşkusuz kanıtlamasının dayanak noktası olarak ifadesinde belirtmiştir. Ve bu birkaç kelimeyi iyi ayırmak, bir yana koymak zorunluluğuna tamamen katılıyorum. Fakat farklı bir nedenle. Tam da Descartes'in metninde bulunmadıklarında. Bu çevirmenin bir ilavesidir. Latince metinde sadece şu vardır. Belki yepyeni bir şey icat ederlerse. Derrida'nın tezini ileri sürmek için meditasyonların sadece Fransızca çevirisinde bulunan şeyi seçmiş, korumuş ve vurgulamış olması ilginçtir. Çılgın kelimesinin Descartes tarafından özellikle kullanılmış olduğunda ısrar etmesi ve bunu ileri sürmesi de ilginçtir. Dolayısıyla düş örneği, Descartes için delilik durumunun sadece bir genelleştirilmesi veya radikalleştirilmesi gibi gözükmemektedir. Delilik düşten zayıf, daha az iyi, yetersiz, az, açınlayıcı, etkisiz örnek sıfatıyla ayrılmaz ve adeta hatırlatıldıktan sonra bir kenara bırakılmış olması hiç de değerinin azlığından değildir. Delilik örneği düş örneğine karşı durur. Birbirlerine karşıdırlar ve kartezyen söylemde açıkça söylenmiş tüm bir farklılık sistemine göre karşıttırlar. Oysa Derrida'nın analizinin bu farklılıkların çoğunu ihmal ettiğinden endişeliyim. Kelimelerin kelimesi kelimesine farklılıkları, comparare, reminiscere, exemplum, transferre, inandırmak, şart kipi, haber kipi. İmgelerin tematik farklılıkları, ateşin yanında olmak, elini uzatmak ve gözlerini açmak, kendini kral, altından giysiler içinde sırça bir gövdesi var sanmak, paragrafların dizilişinde ve karşıtlığındaki metinsel farklılıklar, birincisi insanus ve demens arasındaki ayrım ve demensin insanus tarafından hukuksal içerilmesi üzerinde oynar, İkincisi uyuduğunu hatırlamak, uyuduğuna ikna olmak ayrımı ve böyle bir anıya yönelen bir zihin içinde birinden diğerine gerçek geçiş üzerine oynar. Fakat özellikle meditasyonda meydana gelen şey, düzeyindeki meditasyonda birbiri ardına gelen olaylar düzeyindeki farklılıklar, meditasyonu yapan özne tarafından gerçekleştirilen edimler karşılaştırma, anımsama. Meditasyonu yapan öznede yaratılan etkiler. Bir farklılığın ani ve doğrudan algılanması. Bir farksızlığın şaşkınlık, donma deneyimi. Meditasyonu yapan öznenin kalifikasyonu. Demens ise geçersizlik, dormiens ise geçerlilik. Açıkça görülmektedir. Bu sonuncu farklılıklar bütünü tüm diğerlerine hükmeder. Metnin anlamsal örgütlenmesinden ziyade meditasyonun söylemsel pratiğinin beraberinde taşıdığı olaylar dizisine, edimler, etkiler, nitelemelere gönderme yapar. Söylemsel pratiğin kendisinde öznenin değişimleri söz konusudur. Ve Derrida kadar dikkate değer şekilde titiz bir okur, eğer bu kadar sözcüksel, tematik veya metinsel farklılığı atlamışsa, bunun bu farklılıkların ilkesini, yani söylemsel farklılıkları oluşturan farklılıkları bilmemekten olduğunu sanıyorum. Meditasyonlar başlığını da akılda tutmak gerekir. Hangisi olursa olsun, bütün söylemler, söylemsel olaylar olarak her biri kendi yerlerinde ve kendi zamanlarında meydana gelmiş sözceler toplamından oluşur. Katıksız bir kanıtlama söz konusu ise bu önermeler belirli biçimsel kurallara göre birbirine bağlı bir olaylar dizisi olarak okunabilir. Söylem öznesine gelince asla kanıtlamada içerilmemiştir. Kanıtlama karşısında sabit, değişmez ve etkisizleşmiş gibi kalır. Bunun tersine bir meditasyon söylemsel olaylar olarak sözceleyen öznede bir dizi değişim getiren yeni önermeler üretir. Meditasyonda söylenen dolayısıyla özne karanlıktan aydınlığa, katışıklıktan katışıksızlığa, tutkuların zorlamasından serbest kalmaya, kesinsizlik ve düzensiz hareketlerden bilgeliğin sükunetine vesaire geçer. Meditasyonda özne kendi hareketi tarafından hiç durmadan değiştirilir. Söylemi içine öznenin dahil olduğu etkiler yaratır. Özneyi risklere maruz bırakır. Onu sınamalardan veya kışkırtmalardan geçirir. Onda durumlar yaratır ve ona başlangıç anında asla taşımadığı bir statü veya bir kalifikasyon verir. Kısacası, meditasyon meydana gelen söylemsel olayların etkisiyle hareketli ve değişebilir bir özne içerir. Kanıtlayıcı bir meditasyonun ne olduğunu buradan yola çıkarak görülebilir. Hem biçimsel dedüksiyon kurallarıyla birbirlerine bağlı sözceler grubunu, hem de sözceleyen öznenin değişimler dizisini, birbirlerine sürekli olarak bağlanan değişimler dizisini oluşturan söylemsel bir olaylar toplamı. Daha açıkçası, kanıtlayıcı bir meditasyonda biçimsel olarak bağlı önermeler, kendileri geliştikleri ölçüde özneyi değiştirirler. Onu inançlardan kurtarırlar veya tersine onda sistematik şüpheler uyandırırlar. Esinlere veya kararlara neden olurlar. Onu bağlantılarından veya doğrudan kesinliklerinden kurtarırlar. Yeni durumlar getirirler. Fakat tersine öznenin başlangıçtaki veya sonradan edinilmiş kararları, kararsızlıkları, yer değiştirmeleri, kalifikasyonları sırası geldiğinde düzenli olarak birbirlerinden çıkarsanan yeni sözce bütünlerini mümkün kılar. Meditasyonlar şu ikili okumayı gerektirir. Sistem oluşturan sözceler bütünü ki bu sistemin doğruluğunu sınamak isteyen herkes bu sözceler toplamını kat etmek zorundadır. Ve egzersiz oluşturan bir değişimler bütünü ki bu her okuyucu eğer kendi hesabına bu hakikati sözceleyen özne olmak istiyorsa bu değişimleri yerine getirmeli ve onlardan etkilenmelidir. Ve meditasyonların önermelerin sistematik zincirlenmesi gibi katışıksız dedüksiyon anları, eksiksiz biçimde deşifre edilebilecek bazı bölümleri varsa, buna karşılık iki söylem biçiminin kesiştiği ve özneyi değiştiren egzersizin, önermelerin devamını düzenlediği veya ayrı kanıtlayıcı grupların yan yana gelmesini gerektirdiği çapraz terim türleri vardır. Delilik ve düş üzerine bölüm de bu türden gibidir. Şimdi bu bölümü bütünü içinde kanıtlayıcı çizgi ile asetik çizginin kesişmesi olarak yeniden ele alalım. 1. Ondan hemen önce gelen bölüm, pratik bir tasım olarak kendini gösterir. Beni bir kez aldatmış olandan kendimi sakınmalıyım. Oysa en doğru ve en güvenilir olarak algılayıp muhafaza ettiğim her şeyin kaynağı olan algılar beni yanılttılar. Hem de bir kereden fazla. Demek ki artık onlara güvenmemeliyim. Görülüyor ki burada erimi tümüyle genel olan dedüktif bir bölüm söz konusudur. En doğru olarak alınan her şey, onu getiren duyularla birlikte şüphe altına girer. A fortiori, demek ki en azından bu kadar şüpheli olmayan hiçbir şey kalamaz. Daha da genelleştirmeye ihtiyaç var mıdır? Dolayısıyla Derrida'nın hiçbir etkisi olmayan delilik örneği ile etkili düş örneğine bu genelleştirmeyi gerçekleştirmek ve kuşku tasımını daha ileriye götürmek üzere başvurulduğuna dair hipotezi savunulmaz. Peki neden başvurulmuştur bu örneklere? 2. Bir itirazdan veya kısıtlamadan çok bir direniş için başvurulmuşlardır. Makul olarak şüphe edilemeyecek, duyumsanabilir şeyler vardır. Çevirmenin makul diye çevirdiği plane kelimesidir. O halde tamamen kuşkuya zorlayıcı bir tasım kurmuş olduğumuz halde bu imkansızlık nedir? Rasyonel olarak saldırılamaz bir akıl yürütme tutturmuşken bütünüyle tamamen eksiksiz olarak makul olarak kuşku duyulan şeye karşı koyan bu engel nedir? Bu özne için kendisini değiştiren egzersizde bu kadar genel bir kuşkuyu gerçekten gerçekleştirme imkansızlığıdır. Bu kendini evrensel olarak kuşku duyan özne olarak kurma imkansızlığıdır. Bu kadar genel erimli bir tasımdan sonra hala sorun yaratan şey bir temkinli olma öğüdünü fiili kuşku olarak yeniden ele almak, her şeyden kuşku duyması gerektiğini bilen özneyi, kuşku duyma kararlılığını her şeye uygulayan özneye dönüştürmektir. Plane kelimesinin çevirmenin niçin makul olarak diye çevirdiği anlaşılmaktadır. Rasyonel olarak zorunlu bu şüpheyi gerçekleştirmek isterken, meditasyonların başından itibaren tehlikeye attığım en azından üç biçimde yeterince olgun bir zihne sahip olmak, kaygıdan ve tutkudan bağımsız olmak, dingin bir inzivadan emin olmak. Bu makul olarak kalifikasyonu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Her şeyden tamamen şüphe duymaya karar vermem için kendimi makul olmaktan diskalifiye mi etmeliyim? Makul olma kalifikasyonunu korumak istiyorsam bu şüpheyi gerçekleştirmekten veya en azından genelliği içinde gerçekleştirmekten vaz mı geçmeliyim? Tamamen kuşku duyabilmek kelimelerinin önemi İki söylemsel biçimin, sistemin ve egzersizin kesişmelerini belirtmeleriyle ilgilidir. Asetik söylemsellik düzeyinde hala makul olarak kuşku duyulamaz. Demek ki sonraki gelişmeyi belirleyecek olan odur ve bu söylemselliğe dahil olan şey şüphe duyulabilir şeylerin uzamı değil. Şüphe duyan öznenin statüsü hem her şeyden şüphe duyan hem de makul olmasını sağlayan kalifiye edici geliştirmedir. Peki ama kuşku egzersizinin engeli, direnme noktası hangisidir? 3. Gövdem ve ona ait doğrudan algım mı? Daha doğrusu canlı ve yakın, sorunsuzca kuşku duyabileceğim bütün bu uzak ve zayıf şeylere karşıt olarak tanımlanan bir alan. Burada ben bir robe de chambre giymişim, ateşin yakınına oturmuşum. Kısacası meditasyonumun bu anını niteleyen tüm fiili sistem. Descartes'in burada insanın kendi gövdesine dair genel olarak sahip olunabilecek kesinliği değil, meditasyonun bu kesin anında fiili olarak meditasyonda bulunan özne tarafından şüphenin gerçekleşmesine gerçekten direnen her şeyi söz konusu etmesi çok önemlidir. Görülmektedir ki bunlar hiç de kendiliklerinden kuşkuya direnen şeyler değildir. Söz konusu olan meditasyonda bulunan öznenin fiili durumunu niteleyen şeylerdir. Meditasyonun yeri, yapmakta olduğu edim, onu etkileyen duyumlar. Bütün bu fiili sistemden gerçekten kuşkulansaydı hala makul olur muydu? Az önce söylendiği gibi kuşku girişiminin anı onun yaşında oldukça geç, fakat çok geç değil, kaçırılmaması gereken an gelmiştir. Koşullarını, yerini seçerek makul bir meditasyonun kendine sağladığı bütün bu garantilerinden vazgeçiyor olmaz mıydı? Bulunduğum yerden, şu kağıda yönelttiğim dikkatten, şimdiki zamanımı belirleyen ateşin sıcaklığından kuşku duymam gerekiyorsa, girişimimin makul olduğuna ikna olmuş olarak kalmayı nasıl sürdürebilirim? Bu fiili durumdan kuşku duyarak, aynı zamanda tüm makul meditasyonları da imkansız kılmıyor ve sonunda hakikati keşfetme kararlılığımın elinden tüm değerini almıyor muyum? Her ikisi de öznenin fiili sisteminden kuşku duymaya zorlayan iki örneğe yan yana bu soruya cevap vermek için başvurulmuştur. 4. Birinci örnek, delilik. Gerçekten de deliler fiili durumlarını oluşturan şey üzerinde tamamen yanılsama içindedirler. Çıplakken giyinik olduklarını, yoksulken kral olduklarını sanırlar. Fakat bu örneği hesaba katabilir miyim? Düşlerle bize gelen her şeyden şüphe duymak gerektiği önermesini fiili geçerliliğe delilik üzerinden mi dönüştürebileceğim? İmkansız. İsti sunt dementes, yani onlar makul özne olarak hukuksal açıdan diskalifiye edilmişlerdir. Ve kendimi onlar gibi onlara göre kalifiye etmem, örneklerini kendime aktarmam beni de diskalifiye ederdi ve makul meditasyon öznesi olamazdım. Onlar kadar çılgın olurdum. Sistemlerden asetikliğe, önermeden kararlılığa geçmek için delilik örneğinden yararlanılırsa, insan kendini kolaylıkla her şeyden şüphe duyması gereken özne olarak kurabilir. Fakat artık meditasyonunu şüphe dolayımıyla potansiyel bir hakikate kadar makul olarak sürdüren özne olarak kalamam. Fiili durumun kuşku egzersizine direnişi çok güçlü bir örnekle kırılmıştır. Bu örnek kendisiyle birlikte geçerli olarak meditasyonda bulunma imkanını da getirir. Kuşku duyan özne, düşünen özne kalifikasyonları bu durumda aynı anda mümkün değildir. Deliliğin tüm hakikat arayışlarında diskalifiye edici olarak konması, zorunlu kuşkuyu gerçekleştirmek için delilik örneğine başvurmanın makul olmaması, bir an için bile olsa deliymiş gibi yapılamaması, demens teriminin uygulanmasıyla aynı anda imkansızlığın patlak vermesi. İşte Descartes'in deliliği şu ya da bu biçimde hakikatin taşıyıcısı ya da ortaya çıkarıcısı olarak görenlerden ayrıldığı belirleyici nokta buradadır. 5. İkinci sınama. Düş. Demek ki delilik yetersiz örnek olarak değil, aşırı ve imkansız sınama olarak dışlanmıştır. Düşe o zaman başvurulur. Bunun nedeni öznenin fiili durumunu delilikten daha az kuşkulu kılmaması. İnsan masada oturduğunu sanır, oysa yatakta çırılçıplaktır. Fakat deliliğe kıyasla belli bir farklılık göstermesidir. Düş, öznenin potansiyellerinin, ben insanım, sık sık fiiliyata dönüştürülen potansiyellerinin, uyuma ve düş görme alışkanlığım vardır, anılarının, düş gördüğümü çok iyi hatırlıyorum, ve en canlı izlenimle temsil edilebilen anılarının, o kadar ki, fiili izlenimim ile düş anımı geçerli biçimde karşılaştırabilirim parçasıdır. Düşün bu özelliklerinden yola çıkarak, düşünen öznenin kendi fiili durumundan kuşku duyma egzersizi yapması mümkündür. İlk an, sınamayı tanımlar. Kendi fiili durumum olarak, fiili biçimde algıladığım şeyin düşünü gördüğümü hatırlıyorum. İkinci an, sınamayı bir an için geçersiz kılmışa benzer. Uyuyup uyumadığımı bilmek için, meditasyonum sırasında yaptığım edim uyanıklığın açıklığına ve ayrımına sahip gibidir. Üçüncü an sınamayı geçerli kılar. Sadece düşümdeki imgeleri değil, aynı zamanda onların fiili izlenimlerim kadar açık olduklarını da hatırlıyorum. Dördüncü an sınamayı sonuçlar. Hem düş ile gerçekliği ayırt etmek için hiçbir kesin işaretin olmadığını açıkça görürüm. Hem de şaşırmış olduğumdan bu belirli anda uyumakta olup olmadığımı tam olarak bilemem. Başarılı sınamanın kesinliksiz şaşkınlık ve açık görü bu iki yanı özneyi kendi fiili durumundan fiilen kuşku duyan ve belirgin hakikat olmayan her şeyi bir yana iten bir meditasyonu geçerli biçimde sürdüren özne olarak kurar. İki kalifikasyon duyularla gelen her şeyden kuşku duymak ve geçerli olarak meditasyonda bulunmak gerçek olarak gerçekleşmiştir. Tasım onların eş zamanlı olarak kullanılmasını gerektirmişti. Meditasyonda bulunan öznenin fiili durumunun bilinci bu gerekliliğin gerçekleştirdiği şeye engel oluşturmuştu. Delileri örnek alma girişimi bu uyumsuzluğu doğrulamıştı. Düşün canlılığını fiili kılma çabası buna karşılık bu uyumsuzluğun aşılamaz olmadığını gösterdi. Ve meditasyonda bulunan özne birbirine karşıt iki sınamanın terimleriyle kendini kuşku duyan özne olarak bulur. Özneyi diskalifiye edilmiş deli karşısında makul özne olarak kuran sınama ile düş ile uyanıklığın ayrımsızlığında kuşku duyan özne olarak kuran sınama. Öznenin bu kalifikasyonu nihayet kazanmasıyla sistematik söylemsellik egzersizin söylemiyle yeniden kesinleşebilecek üste çıkacak yeni bir asetik an, meditasyonda bulunan özneyi büyük yanıltıcı tarafından evrensel hatayla tehdit edilmiş olarak kuruncaya kadar kavranabilir hakikatleri sınayacaktır. Fakat meditasyonun bu anında bile deli değil kalifikasyonu, muhtemel düşçü kalifikasyonu gibi geçerli kalacaktır.